Ayrım 3 Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell Sayfa 25 Ben Jose Antonio Maria Vaz, Dona Esmeralda'nın fırın açacağı söylentisi şehirde duyulur duyulmaz kalkıp ona gittim. O zamanlar Felis Berto'nun rıhtım yakınlarındaki fırınında çalışıyor ve oradan ayrılmayı da düşünmüyordum. Yine de bir akşamüstü mesaiden sonra işe alacağı fırıncıları seçmekte olan Dona Esmeralda'ya gitmekten kendimi alamadım. Tiyatronun alçak yan kapısının önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu. Yaptığımın aslında anlamsız olduğunu düşünmeme rağmen ben de sıraya girdim. Ünlü Dona Esmeralda'yı bir kez olsun yakından görebilmenin çekiciliğine karşı duramamıştım. Sıra bana geldiğinde içeriye işe başlamaya hazır paslanmaz çelikten hamur karma makinesinin pırıl pırıl parladığı fırına alındım. Odanın ortasındaki alçak bir taburede uzun ipek elbisesi ve geniş kenarlı çiçekli şapkasıyla Dona Esmeralda oturuyordu. Yüzüme ciddi ciddi baktı. Bakışı soru sorar gibiydi. Sanki beni daha önce görmüş olup olmadığını düşünüyordu. Sonra sanki önemli bir karar almış gibi aniden başını eğdi. ''Fırıncı görünüşü var sende. Bir adım var mı senin?'' ''Jose Antonio Maria Vaz. 6 yaşımdan beri ekmek pişiriyorum.'' Nerede çalıştığımı söyledim ama beni dinleyip dinlemediğinden emin değildim. Sözümü kesti.
Felis Berto ne veriyor sana?
130 bin.
Ben 129 bin vereceğim. Eğer burada çalışmayı gerçekten istiyorsan Felis Berto'nun verdiğinden daha azıyla yetinirsin.
Başımı olur anlamında eğdim. İşe alınmıştım. Bu anlattığımın üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçti. Ama hala dünmüş gibi hatırlarım. Dona Esmeralda hemen işe başlamamı söyledi. Un, şeker, maya, tereyağı ve yumurta gibi alınacakların planlanmasında ona yardım edecektim. Hayat hikayesini fırının açılmasından önceki günler ve gecelerce süren uzun hazırlık döneminde anlattı bana. Hakkında bildiklerimi işte o zaman öğrendim. İçinde yaşadığım şehri ve kendi ülkemi biraz olsun anlamaya başlamam onun sayesinde oldu. Dona Esmeralda'nın deli olup olmadığına karar veremedim ama kesin olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da o güne kadar eşine rastlamadığım bir enerji ve azme sahip olduğuydu. Tiyatrosunda ve fırınında nasıl koşuşturduğunu seyretmek bile çevresindekilerin yorgunluktan bayılmalarına yetebilirdi. Yaşı 80 ile 90 arası olmasına rağmen dinlenmek nedir bilmezdi. Öyle ki bazı geceler eve gitmez, un çuvallarının üzerine kıvrılır, fırıncılara iyi geceler diler, yarım saat sonra da sanki uzun bir gece uykusu çekmişçesine enerji dolu olarak tekrar ayaklanırdı. Hamurun kabarmasını beklerken ara sıra Dona Esmeralda'nın ne zaman ne yediği hakkında konuşurduk. Hamur karma makinesinin kenarında kalmış hamuru düzenli olarak parmaklardı. Başka bir şey yediğini gören de olmamıştı. Ancak konyak şişesi her zaman elinin altındaydı. Gerekli gücü ondan aldığını hepimiz hissediyorduk. Bizler damıtılmış yabancı içkileri tatmaya ne para ne de fırsat bulabilen, sadece tontonto ile keyif bulan basit insanlar olduğumuzdan, dipnot tontonto, Şangaan dili, ev yapımı sert içki. Dona Esmeralda'nın şişesinde insanın geç kalmasını sağlayan bir şeyin bulunup bulunmadığı üzerine sık sık kafa yorardık. Belki de içkilerine sihir katan bir curandeiro'su vardı. Dipnot curandeiro, geleneksel doktor. Ben Jose Antonio Maria Vaz, Dona Esmeralda'nın kutsal ekmeğin fırını adını vermiş olduğu fırında işe başladığımda 18'ime henüz basmıştım. Ustalık belgem yoktu belki ama tam bir fırıncıydım. 6 yaşımdan beri ekmek pişiriyordum. Babam beni havaalanının arkasındaki Afrikalı Bayro'sunda, dipnot Bayro yerleşim bölgesi, fırın işleten amcası Fernando Usta'ya yollamıştı. Bütün hayatı boyunca gerçekçiliği olabildiğince uzak kalmış olan babam günün birinde ellerime bakmış ve kruvasan yapmaya uygun olduklarına karar vermişti. Geleceğimi ve geçimimi fırıncı olarak sağlamam gerekiyordu. Hemen hemen bütün Afrikalılar gibi biz de yoksulduk. Çocukluğum genç devrimcilerin kuzey sınırını geçmiş olduğunu henüz kimsenin bilmediği dönemlere rastlıyordu. Ülkemizin ve varoluşumuzun kaderini ellerinde tutan beyazların iktidarının günün birinde sorgulanabileceği, dahası bu beyazların bir daha dönmemek üzere apar topar kaçacakları kimsenin aklının ucundan dahi geçmiyordu. Nesiller boyunca boyun eğmeye zorlanmıştık. Şimdi insanın ezilmeye asla alışamayacağını bilmeme, hatta daha o zamanlar hayatımızı belirleyen bütün bu beyazlara karşı sessiz bir direnişin mevcut olmasına rağmen genç devrimcilerin dışında hiç kimse bir şeylerin değişebileceğine ciddi olarak inanmıyordu. Uzun hayatı boyunca hiç durmadan konuşmuş olan babam, kendisini beyazların duymayacağına emin olduğunda denizlerin ötesinden gelip bizi kendilerinin çay ve meyve plantasyonlarında çalışmaya zorlayanlara lanetler okurdu. Ama bu kendi içine hapsolmuş ve daha fazla laftan başka hiçbir sonuç vermeyen bir protestoydu. Babam 40 yıl boyunca Byron'un depo ve kulübeleri arasındaki meydanda bir ağacın altında oturdu. Kendisi gibi işsiz diğer erkeklerle çene çalar, annemin açık ateşte pişirmekte olduğu yemeğin hazır olmasını beklerdi ağacın gölgesinde. 40 yıl boyunca da durmaksızın konuştu babam. Annem söylediklerini bıkkın bir tavırla ve üstünkörü dinlerdi. Ama ben yine de vaktiyle babamın güzel sesine vurulmuş olduğumu düşünüyorum. 11 çocukları olmuştu, ben 8.'ydim. 7'miz onlardan önce ölmeyip yetişkin insanlar haline gelebildik. Babam Zeka Antonio batıdaki uzak eyaletlerden birinden gelmişti ve hep günün birinde ailesiyle oralara geri dönme hayalleri kurardı. Annem Grasa ile şehre geldikten kısa bir süre sonra tanışmış, şehirde doğmuş olan annemin aklı da demin de söylediğim gibi sözleriyle çelmişti. Derme çatma evlerini yeni havaalanı inşaatından sonra oluşan Bayro'ya yapmışlardı. İkisinin de okuma yazması yoktu. Çocuklardan da yalnızca ben ve kız kardeşlerim harfleri ve kelimeleri kullanmayı öğrenebilmiştik. Ancak genç devrimciler şehre girdikten ve Don Joaquim'in atlı heykellerini devirdikten sonradır ki insanlar ciddi ciddi kızgınlık duymaya başladılar. Yüzyıllardır kendilerine yapılmış olan haksızlığın farkına sanki yeni yeni varıyor ve genç devrimcilerin sözüne ettiği kurtuluşun da çalışmama özgürlüğü olduğunu sanıyorlardı. Özgürlüğün aynı gayretle çalışma, üstüne üstlük kendi başına düşünme ve yapılacakları planlama da demek olduğunu öğrenince çoğunun kafası iyice karıştı. Beyazların denizin ötesine kaçışından sonraki yıllarda babamın tıpkı zamanında sömürgecilere homurdandığı şekilde alçak bir sesle genç devrimcilerin tavırlarına söylendiğini, hak ve düzenin hüküm sürdüğü, düşünüleceklerin beyazlar tarafından belirlendiği, eski zamanların güzelliğinden ciddi ciddi dem vurduğunu hatırlarım. Garip bir dönem yaşanıyordu. Artık kimseye Patrao diye hitap edilmeyecek. Dipnot Patrao Efendi. Herkes birbirine kamarada diyecekti. Dipnot kamarada yoldaş. Her şeyin değişmek zorunda olduğu, yine de her şeyin başka bir tarzda olsa aynı şekilde kaldığı bir dönemdi bu. Uzun yıllar sürecek iç savaş işte o sıralar başladı. Artık orta yaşa gelmiş olan ve siren çala çala ilerleyen motosikletli polisler eşliğinde siyah bir Mercedes içinde ortalıkta dolanan zamanın genç devrimcileri düşmanlarını Bandidos Armados olarak adlandırmıştı. Bizim bundan anladığımız işin arkasında tekrar geri dönmeyi hayal eden beyazların olduğuydu. Ne yaptığını bilmeyen siyahlardan oluşan bir ordu kurmuşlardı. Bir gün geri dönecek, meydanlara Don Joaquin'in heykellerini tekrar dikecek, nelerin düşünülebileceğini belirleme hakkını tekrar ele geçirecek ve orta yaşlı devrimciler de bir kez daha kuzey sınırını aşmak zorunda kalacaklardı. Bu haydutlar beyazlar adına korkunç şeyler yapmaya koyuldu ve herkes savaşı kazanabileceklerinden korkmaya başladı. Savaş Nelio'yu tanıdığım yıl sona erdi. Barış anlaşması imzalandı ve haydutların önderi şehre gelip devlet başkanıyla kucaklaştı. Bu arada beyazlar geri gelmişti bile. Ancak bunlar başka beyazlardı. Garip isimleri olan ülkelerden gelmişlerdi ve amaçları bizi tekrar çay ve meyve plantasyonlarına sürmek değil, savaş sırasında yakılıp yıkılanların tekrar kurulmasına yardımcı olmaktı. Pek çoğu ekmeğini Dona Esmeralda'dan alıyordu. Ekmeğimizin iyi olduğunu biliyorduk. Eğer ekmek istediği gibi olmazsa Dona Esmeralda fırını derhal kapatır ve ekmeğin tekrar eski kalitesine ulaştığına kanaat getirene kadar da açmazdı. Zaman zaman yaptığı kaprislere, ne yapacağı belli olmayan bir insan olmasına, ayrıca parasının ay sonlarında maaşları ödemeye genellikle yetmemesine rağmen Dona Esmeralda ile çalışmaktan hoşnutluk duymaya başlamıştım. Hayatıma garip olaylardan oluşan bir yenilik katan tiyatronun yakınında olmanın da azımsanmayacak bir rolü vardı bunda. Efsanevi açılış gecesinden sonra Dona Esmeralda tiyatro yapmaktan başka hiçbir işi olmayan bir grup kurmuştu. Pek çok kişi bunu gereksiz derecede abartılı buluyordu. Bu insanlara haftanın birkaç akşamı sahneye çıkmaları için maaş mı ödenecekti yani? Boş zamanları değerlendirmekten başka bir işe yarar mıydı tiyatro? Tabii ki Dona Esmeralda girişimini ateşli bir şekilde savundu ve ülkenin en gayretli oyuncuları olarak bilinen kişileri çevresine topladı. Gündüzleri yeni oyunların provasını yaptılar, akşamları da temsile çıktılar. Fırından tiyatronun damına çıkan bir sarmal merdiven, teneke damın tam altındaysa devasa boyutlardaki eski havalandırma tesisatından kalma bir tünel vardı. Buradan emekleyerek geçip küçük bir delikten içinde tarih öncesi hayvanları andıran eski bir film makinesinin durduğu odaya inmek, bu odanın duvarlarındaki deliklerden de sahnenin aydınlığında neler olup bittiğini izlemek mümkündü. Dona Esmeralda fırında çalışanların zaman buldukça provaları izlediğini biliyor, hatta gördüklerimizi beğenip beğenmediğimizi sonra ona anlatabilmemiz için bizi buna teşvik ediyordu. Sık sık da eğer sessiz durmaya söz verirsek, yeni eserlerin tamamının oynandığı son provaları arka sıralardan seyretmemize izin verirdi. Ben okumayı 15 yaşında eski gazeteler ve Fernando Usta'nın tembelliğine karşı hiç bıkmadan sürdürdüğü savaş sayesinde öğrenmiş bir fırıncı olarak Dona Esmeralda ve oyuncularının sahneye koyduğu oyunlar hakkında söz söyleme hakkına sahip değilim tabii. Yine de bana öyle geliyor ki genç oyuncuların çoğu oldukça yetenekliydi. En azından biz fırıncılar sergiledikleri olaylara, kişilere, hayvanlara inanıyor ve sık sık gülüyorduk. Ancak Dona Esmeralda'nın pek de iyi bir oyun yazarı olmadığını söyleyebilirim sanırım. Tünelden sürünerek geçerken çoğu zaman oyuncularla tartıştığını duyardık. Oyuncular oyunun ne demek istediğini anlamaz, Dona Esmeralda da onlara bunu açıklayamadığı için öfkelenirdi. Bu yüzden provalarda büyük dramlar yaşandığı olur ama iş sonuçta her zaman Dona Esmeralda'nın dediğine varırdı. Oyunculara maaşlarını ödeyen ve istediğinde daha uzun süre ayak direyebilecek olan oydu. Fırında çalışan bizler için Dona Esmeralda'nın leş kokulu lağımdan kurtarıp yarattığı bu tiyatronun sahnesinde sürekli olarak oluşan ve yok olup giden dünyaları seyredebilmek, sık sık ödenmeyen ya da epeyce geç ödenen maaşlarımızı kısmen de olsa telafi eden bir ayrıcalıktı. Arada bir gürültülü bir patlama ile sönüveren eski moda projektörlerin aydınlattığı sahnede büyülü denebilecek anlar yaşanırdı. Sahnenin üzerinde havada süzülen ruhlar, bizzat Dona Esmeralda'nın hayatını içe sayıp sahnenin tavanından çürük iplerle sarkarak attığı sarı kumaştan çiçekler hala gözlerimin önünde. Kümes telinin üzerine gerilmiş nemli kağıttan yapıldığı halde her biri sanki bir ton çekermiş gibi duran çapalarıyla yükleri altında inleye inleye birbirine eklenmiş eski çarşaf ve un çuvallarından oluşan beyaz yelkenlerini dalgalandırarak sahnede süzülen korsan gemilerini hala ürpererek hatırlarım. Oyuncular Dona Esmeralda'nın anlaşılmaz oyunlarının gösterdiği yollarda zaman ve mekan içerisinde dolanırlardı. Biz beyazlar giyinmiş fırıncılar ya tavanın altındaki tünelden ya da kirlenmesinler diye üzerlerine gazete serip oturduğumuz arka sıradaki sandalyelerden provaları seyrederdik ve kahkahalarımız Dona Esmeralda'nın gözünde oyunun hazır olduğunun, gişelerin açılıp yeni bir galanın duyurusunun yapılabileceğinin işaretiydi. Hepimiz henüz 16 yaşında olan ama ister Dona Esmeralda'nın gerçekçi oyunlarından birinde süslü ve alaycı bir putayı canlandırıyor, dipnot puta fahişe, ister sahnede akan görünmez bir ırmağın kıyısında su testisini şiirsel bir ifadeyle başında dengeliyor olsun, doğallığıyla herkesi büyüleyen Dona Esmeralda'nın en parlak yıldızı güzel Eliza'ya aşıktık gizliden gizliye. Hepimiz onu seviyorduk ve günün birinde gruptan ayrıldığında hepimiz uzun süre koyu bir yasa büründük. Elçiliklerden birinde görevli yabancı bir memur bir akşam tiyatroya gelmiş, aynı oyunu ard arda 23 kez daha seyrettikten sonra Eliza'ya evlenme teklif etmişti. Şimdi ise deniz aşırı bir ülkede yaşıyorlardı. O zamanlar Dona Esmeralda'nın neler hissetmiş olabileceğini düşünmüştüm. Acaba ihanete uğradığını düşünüp üzülmüş müydü, yoksa içi öfkeyle mi dolmuştu? Bu olay hakkında tek bir söz bile etmedi. Birkaç ay içinde de Eliza'ya ilişkin anıların solup gitmesine yol açan Margarita'yı bulmuştu. Anlaşılan tiyatro dünyası asla batmayacak bir dünyaydı. Dona Esmeralda'nın karşısına çıkmam, ondan ilgi görmem ve yanında işe girmem, ben Jose Antonio Maria Vaz için yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Ömrü boyunca gevezelikten başka bir şey yapmamış olan babamın ellerim hakkındaki yargısının doğru olduğunu düşünmüşümdür sonradan. Herkes hayattaki yerini bulmaya çalışır ama bunu gerçekten başaranların sayısı pek azdır. Ben gerçekten de fırıncıydım, hayattaki yerimi bulmuştum. Diğer fırıncılar ve tezgahta durup mis gibi kokan taze ekmekleri satan alaycı kızlar arasından arkadaşlar edindim. Tiyatronun çevresinde şehrin ortasından geçip Don Joaquin'in heykellerinin terk edilmiş durduğu kaleye uzanan geniş bulvar üzerinde oturan insanları tanıdım. Ama asıl önemlisi mukavvaların ya da paslanmış hurda arabaların içinde yaşayan ve çöp bidonlarında bulduklarıyla, çalıp sattıklarıyla ya da satıp tekrar çaldıklarıyla geçiren sokak çocuklarıyla tanıştım. Nelio'nun adını da ilk kez burada duydum. Bana ondan kim bahsetmişti hatırlamıyorum. Hüzünlü Hintli fotoğrafçı Abu Kassamo'nun stüdyosuna çıkan merdivenlerde oturan tek bacaklı yaşlı asker Sebastio'ydu muhtemelen. Stüdyo hep sarhoş gezen ve az sayıdaki müşterisine genç devrimciler şehre girip iktidarı ele geçirdikten bu yana her şeyin nasıl daha kötüye gittiğini lanetler okuyarak anlatmaktan yorulmayan, büyük firara katılmamış beyazlardan biri olan Senyor Leopoldo'nun pis kahvesine komşuydu.
''Hepsi gülüyor ama niye gülüyorlar ki? Her şeyin berbat olmasına mı? Ağlaması gerek bu zencilerin ağlaması.'' ''O zamanlar henüz'' diye başlardı Senyor Leopoldo.
Belki de bunlardan biriydi. Ama başka biri, fırına ekmek almaya gelmiş müşterilerden biri de olabilir, bana Nelio'dan ilk bahseden. Ama ne olursa olsun Nelio adında dikkate değer bir sokak çocuğunun varlığından haberdar olmamı sağlayan sözleri tam olarak hatırlıyorum.
''Başkan kendisine danışman olarak almalı o çocuğu. Bu ülkedeki en akıllı insan o.''
Birkaç gün sonra da tezgahtar kızlardan biri, yanılmıyorsam çevrede bir erkek olduğunu fark eder etmez, baştan çıkarıcı bir şekilde kıvırtmaya başlayan, zayıf ve kısa boylu Dinoka, tiyatronun hemen önüne karargah kurmuş bir grup sokak çocuğu arasından Nelio'yu bana gösterdi. İçlerinde en küçükleriydi. O zaman muhtemelen 9 yaşlarındaydı.
''Şimdiye kadar hiç dayak yememiş.'' dedi Dinoka hayranlıkla. ''Düşünsene, dayak yememiş bir sokak çocuğu.''
Sokak çocuklarının hayatı çok zordu. Bir kez sokağa düştükten sonra artık geri dönüş yok gibiydi. Pislik içinde yaşar, mukavvaların veya paslı hurda arabaların içinde uyur, bulabildikleri neyse onu yer. Don Joaquin'in zamanından kalma kırık çeşmelerden su içerlerdi. Yağmur yağdığında bankaların önündeki arabalara ayaklarıyla çamur sıçradır, sonra da arabaların sahipleri Scala ya da Continental'de akşamüstü kahvelerini içmek üzere dışarı çıktıklarında masum bir şekilde arabalarını yıkama işini üstlenirlerdi. Fırsat buldukça çalar, Dona Esmeralda'nın fırınında bayat ekmek karşılığı un çuvallarını taşır ve hayatın asla kolaylaşmayacağını gayet iyi bilirlerdi. Gruplar halinde yaşarlardı ve her grubun sınırları belli bir bölgesi vardı. Önderlerinin hüküm ve ceza vermek konusunda sınırsız iktidara sahip olduğu diktatörlükler tarzında örgütlenmişlerdi. Sık sık kavga ederlerdi. Ya kendi aralarında ya bölgelerine girmek isteyen diğer gruplarla ya da çalınıp da bulunamamış ne varsa onlardan bilen polisle. Sokak köpeklerini kovalar, akıllıca kurulmuş kapanlarla sıçan yakalar, bunları arabalardan çaldıkları benzine bulayıp yakar ve alevler içindeki sıçanı tezahüratlar içinde izlerlerdi. Farklı farklı yörelerden gelmişlerdi ve her birinin kendine ait bir hikayesi vardı. Kimi anne babasını uzun savaşta yitirmişti, kimi ise anne ve baba diye bir şey hatırlamıyordu bile. Çoğu üvey anne ya da babasından kaçmış, kimisi de evde yer olmadığı ya da yeterince yiyecek kalmadığı için sokağa atılmıştı, kelimenin tam anlamıyla. Yine de hep gülerlerdi. Fırın çok sıcak geldiğinde ve ekmeği ateşten almaya daha zaman olduğunda kapının önüne çıkar onları seyrederdim. Aç, yorgun ya da hasta oldukları zaman bile gülerlerdi. En çok da sarhoş Leopold'un öfkesine. Leopold çocukların fazla gürültü yaptığını düşündüğünde kahvesinden çıkar ve onları arkalarından boş bira kutuları atarak kovalardı. Ertesi gün kahveyi açmaya geldiğinde attığı bütün o teneke kutuların toplanıp kapının önünde kendisine engel oluşturacak şekilde sıralanmış olacağını bildiği halde. Nerlio hakkında pek çok şey anlatılıyordu. Hileciliği, kurnazlığı, hüküm verme konusundaki becerisi ve özellikle de dayak yememeyi nasıl başardığı hakkında. Bunun yanı sıra sihirli güçlerinin olduğu, çok eskilerde daha şehir şehir olmazdan önce burada, ırmağın geniş ağzında yaşayan insanlara hükmetmiş olan ölmüş bir Kurandeiro'nun ruhunu taşıdığı şeklinde söylentiler de duydum. Yani Nelio'nun varlığından haberdardım ve özel bir insan olduğunu anlamıştım. Ama onunla hiç konuşmamıştım. Fırında yalnız başıma olduğum ve boş tiyatrodan gelen silah seslerini duyduğum geceye kadar. Sarmal merdiveni koşarak çıktım, sürünerek üst sıranın hizasından salona girdim. Sahnedeki projektörlerin yandığını gördüm şaşkınlıkla. Ayrıca daha önce görmediğim bir dekor kurulmuştu. Işığın merkezinde Nelio yatıyordu. Vücudundan sızan kan, Hint pamuğundan yapılma beyaz gömleğin üzerinde neredeyse siyah görünüyordu. Karanlıkta yürek çırpıntıları içerisinde durup düşünmeye çalıştım. Kim ateş etmişti? Niye Nelio gecenin bir yarısı sahnenin ortasında, ışık ve kan gölü içinde yüzüyordu? Etrafa kulak verdim ama hiç ses yoktu. Sonra sahneden gelen hırıltıyı duydum. Karanlıkta sahneye doğru giden basamakları inmeye başladım. Aniden karanlığın içinden birinin belirip silahını bana doğrultmasından ödüm kopuyordu. Nihayet sahneye varıp yanına diz çöktüğümde ölmüş olduğunu sandım. Ama beni duymuşçasına gözlerini açtı. Çok kan kaybetmiş olmasına rağmen bakışı uyanıktı. "Yardım getirmeye gidiyorum," dedim. Başını hafifçe salladı. "Beni dama taşı," dedi. "Havadan başka bir şeye ihtiyacım yok." Önlüğümü çıkardım. Üzerindeki unları silkeledikten sonra şeritler halinde yırttım. Bunlarla kurşunların isabet etmiş olduğu göğüs kafesini sardım. Sonra da onu kucağıma alıp dar merdivenden dama taşıdım. Damda bir sabah fırının önündeki çöp bidonlarından birinin yanında bulduğum şilt eseriliydi. Nelio'yu şilteye yatırdım ve hala soluk alıp almadığını anlamak için yüzümü ağzına yaklaştırdım. Yaşadığından emin olduktan sonra aşağı inip su ve gaz lambası alarak dama geri döndüm. "Yardım getirmem gerek," dedim bir kez daha. "Burada böyle yatamazsın." Tekrar başını salladı. "Burada kalmak istiyorum," dedi. "Ölmeyeceğim, henüz ölmeyeceğim." Sesi o kadar kararlı çıkıyordu ki her şeyden önce bir doktora ihtiyacı olduğunu gayet iyi bildiğim halde karşı çıkamadım. Başını çevirip bana baktı. "Burası serin," dedi. "Burada kalmak istiyorum." Yanına oturdum. Dudaklarını sık sık suyla ıslattım. Göğsünden yaralandığı için su içirmeye cesaret edemiyordum. Bu ilk geceydi. Şiltede yanında oturdum. Arada uyur gibi olduğunda aşağıya inip ekmekler yanmasın diye fırına baktım. Gözlerini tekrar açtığında sabahın olmasına daha çok vardı. Yarasından kan akmıyordu artık. Cılız göğüs kafesi üzerindeki sargılar katılaşmıştı. "Burası sessiz," dedi. "Burada ruhlarımı serbest bırakmayı göze alabilirim." Ne cevap vereceğimi bilemedim. 10 yaşında bir çocuğun ağzından duyunca insana garip geliyordu bu sözler. Ne demek istemişti? Bunu çok sonra anlayacaktım. Başka bir şey söylemedi. Gecenin bu ilk gecenin geri kalan kısmında sessizdi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 36.